muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğumuz günler Ehl-i Sünnet kardeşlerin kitaplarında geçtiği biçimiyle Rebiülevvel ayının 12. günü Resulullah Aleyhisselam'ın veladet günüydü. Ehl-i Beyt kaynaklarında ise 17 Rebiülevvel veladet günüydü ve cuma günüydü. Bugün pazar, 2 gün geçmiş oldu. Bugünkü dersimizi Allah izin verirse bu çerçevede biraz değerlendirmeye çalışacağız. Hepinizin malumudur, rahmetli İmam Hümeyni bu iki tarihi medzeden haftayı Vahdet Haftası olarak ilan etmişti. Yani İslam alemi, Sünni kardeşler Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlüt Kandili olarak değerlendiriyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ı anıyorlardı, Mevlüt okuyorlardı. Şialar da kendi kültürel ve mezhebi renkleri çerçevesinde Resulullah Aleyhisselam'ın doğumunu değerlendiriyorlardı, kutluyorlardı. Fakat İmam Hümeyni bu güne farklı bir anlam kazandırmış oldu. Bu arada İmam Cafer Aleyhisselam'ın da veladeti bu günlere rastlamaktadır. Her şeyden evvel ben hem Resulullah Aleyhisselam'ın veladeti hem de İmam Cafer Aleyhisselam'ın veladetinden dolayı tebriklerimi arz ediyorum. Allah hepimiz için mübarek kılsın. Bugünkü sohbetimde birinci aşamada İmam Hümeyni'nin bu haftayı Vahdet Haftası olarak değerlendirmesinin kendi ulaştığım kadarıyla mantıki arka planını biraz irdelemeye çalışacağım. Şimdi veladetle, Resulullah Aleyhisselam'ın veladetiyle vahdet arasında bir ilişki kurmuş olması lazım ki bu günler için Vahdet Haftası diyor. İkincisi, Ehl-i Beyt kaynaklarındaki Rebiülevvel ayının 17. gününü esas alıp Vahdet günü demiyor da İki ayrı tarihi mecziden, yani ümmetin iki kanadı, ümmeti oluşturan iki kanat, Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia kanadının tarihsel kaynaklarını meczedip bir haftaya Vahdet Haftası diyor. Ve o bir hafta çerçevesinde imamın eliyle gerçekleştirilmiş o devrimde İslam ve Şia mektebi devlet gücüne ulaşınca devlet gücüyle ümmetin vahdetinin önündeki engeller, bu engeller nasıl bertaraf edilir ve ümmetin vahdeti nasıl tahakkuk edilir çerçevesinde her sene Resulullah Aleyhisselam'ın vefat yıl dönümünde devlet organizasyonu çerçevesinde 47 İslam ülkesinden davet edilen delegelerle, sünnisiyle, şiisiyle delegelerle ümmetin vahdetinin önündeki engeller tartışılır, nasıl bertaraf edileceğine dair çözüm yolları bulunmaya çalışılır. Devrimden bu yana bu hiç aksamamıştır. Bu kardeşiniz de bu çerçevedeki konferansların ikisine iştirak etme şerefine nail olmuştur. Hatta bir iştirak ettiğim çalışmada komiteler oluşturulmuştu. İşte siyasi komite, hadis komitesi, tefsir komitesi, fıkıh komitesi, felsefe komitesi, sosyoloji komiteler diye. Bu komitelerin içerisinde siyaset komitesi içerisinde de yer almıştım. Siyaset komitesinin başkanı Ayetullah Teskiri'ydi. Her komitenin iki başkanı vardı. Birisi Şia alimlerden oluyordu. Birisi de Sünni alimlerden. Delegeler de yine yabancı ülkelerden gelen, gerek Şii gerek Sünni iştirakçilerden oluyordu. Siyaset komitesinin Sünni başkanı da İshak Medeni'ydi. İranlı Sünni alimlerden İshak Medeni'ydi. Şimdi Sünnisiyle Şiisi ile Müslümanların ortak değeri kimdir? Resulullah Aleyhisselam'dır. Bir kere imamın Resulullah Aleyhisselam'ın doğum gününü Vahdet Haftası merkezine çekmesi bu açıdan çok anlamlıdır. Lisan-ı hal ile diyor ki, Resulullah Aleyhisselam hayattayken İslam ümmetinin arasında ihtilaf yoktu. İslam ümmeti tek renkti. İslam ümmeti tek vücuttu. Kalpleri aynı çarpıyordu. Yumrukları aynı yere sallanıyordu. Omuz omuzaydılar. Dünyanın mersuz idiler. Duvarların, tuğlalarının birbirlerine kenetlendiği gibi Allah-u Teala'nın müminleri tanımlarken kullandığı ifadedir. Ümmet dünyanın mersustu. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra ümmet bölündü, parçalandı. Bu bir gerçeklik diyor. Ne kadar yanlış olduğu onu söylesek de, bizim bulunduğumuz yerin doğru olduğunu söylesek de, öteki yerde kalan kardeşlerin kaldığı yerin yanlış olduğunu söylesek de, bu ikisinin de son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in risaletine imanı var. Öyleyse diyor ki, gelin bu ümmet binasının çatısını Peygamber Efendimiz ile kapatalım. İnşaatla bunu örneklemeye çalışıyorum. İşte her yerde bir inşaata başlandığı zaman kaba kısmının bir an önce bitirilip çatısının örtülmesi hedeflenir. Çatısı örtüldükten sonra ince işlerine başlanır. Zira işte inşaat tabiatta elde edilen malzemelerle oluşuyor. Tabiattaki hava şartlarından etkileniyor. Beton döküyorsunuz, demir döşüyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Çatı olmadığı zaman yağmurdan, kardan, kıştan beton ve demir etkilenecektir. Dolayısıyla aceleyle çatısının kapanması lazım. Çatısını kapattıktan sonra ince işini her daire sahibi kendi zevkine göre de yapabilir. Hepsi de eşit kalitede de yapabilirsiniz. Artık inşaat şeye alınmıştır. Güvenceye alınmıştır. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam ümmet binasının çatısıdır. Bu binanın içerisinde Sünnilerin daireleri olur, Şiilerin daireleri olur. Kaba tasdifiyle, ince tasdifiyle Hanbelilerin daireleri olur, Malikilerin daireleri olur. Hanefilerin daireleri olur, Zeydilerin daireleri, Haricilerin, Mutezililerin daireleri olur. Her biri kendi zevkine göre bu dairelerini döşeyebilir. Bu bir gerçekliktir. Fakat bugün ümmet bu çatıya riayet etmiyor. Bu çatıyı aşındıracak, o çatıyı çevresel zararlara açık hale getirecek olgular arz ediyor. Bu çerçevede İslam devriminden bu yana, özellikle de son 10 yıldır Türkiye'deki gelişmelerle, İslam ümmeti bu çatı altında daireler arasındaki kalite farklılığına pek itibar etmeden aynı binanın daireleriyiz bilincine ulaşma imkanını yakalamıştı. Komşuluk ilişkileri sıcaklaşmıştı. Bundan bir yıl öncesine kadar bu bölgede Müslümanım diyen insanlar Şiasıyla, Sünnisiyle Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar mıydı?
Evet.
Seviyorlardı. Ahmet-i Necat'ı seviyorlar mıydı?
Evet.
Seviyorlardı. Seyyid Ali Hameni'yi seviyorlardı. İsrail karşısındaki duruşundan dolayı Beşar Esad'ı seviyorlar mıydı?
Evet.
Seviyorlardı. Hasan Nasrullah'ı? Yani en avami Müslüman halk bile, Türkiye'yi kastediyorum, Hasan Nasrullah'ı seviyordu. Anlamıyordu nedir, ne değildir, kimi temsil ediyor filan. Fakat İsrail karşısındaki duruşu, Güney Lübnan'dan İsrail'i kovuşu, işte 2006 Temmuz savaşlarındaki zaferleri, dünyanın devi sayılan İsrail'i yenmesi, Hasan Nasrullah'ın Müslüman halklar nezdindeki muhabbetine yol açmıştı. Bu güzel bir imkandı. Bu çerçevede bugünkü sohbetime taşımak istediğim nokta açısından Tayyip Erdoğan'ın da sevilmesi önemliydi. Abdullah Gül sevildi, Tayyip Erdoğan sevildi, Bülent Arınç sevindi. Bu sözünü ettiklerim İran'a gittikleri zaman izzet ve ikramla karşılandılar. Bu sözünü ettiklerim Lübnan'a gittikleri zaman izzet ve ikramla karşılandılar. Beşar Esad'la Tayyip dosttu. Ahmet-i Necat'la Tayyip dosttu. İran Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı dosttu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu şeyle özel görüşme yapmış bir adamdı. Birbirlerine de iltifat etmişlerdi. Hasan Nasrullah'la. Hatta Türkiye tarihinde ilk defadır böyle bir şey. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görüşmüştü şeyden gidip. Yanlış hatırlamıyorsam bu konuda yanlışım yok galiba. Hasan Nasrullah'la görüşmüştü. Yani Türkiye zemininde bu olay çok ciddi kayıt altına alınması gereken bir olaydı. Bu ümmetin vahdeti açısından çok önemli bir ivmeydi. Irak'ın Şiilerinin dilinde Tayyip Erdoğan vardı. Gittik gezdik Irak'ı. Iraklı Şii halk bir Murat Alemdar'dan bahsediyordu. Bir de Tayyip Erdoğan'dan bahsediyordu. Murat Alemdar'dan Polat, onlar Murat dedikleri için ben de Murat dedim. Evet. Polat Alemdar o söz konusu diziyle gönüllere taht kurmuş. O da yine İsrail karşıtı duruşundan dolayı. Fakat son bir yıldır bir şeyler oldu. Bu sözünü ettiğimiz o çatı altındaki komşuluk ilişkileri sıcak olan, kardeşlik ilişkileri sıcak olan daireler arasında soğumalar başladı. Ne oldu bu bir yılda? Şimdi ümmetin vahdetini emreden din, o vahdetin tahakkuku için teknik bir takım düzenlemeler de öngörmüş olması lazım. Vahdet bu öngörülere riayet edildiği zaman tahakkuk eder, bu öngörülere riayet edilmediği zaman bozulur. Öyleyse buradan sohbetimin ikinci kısmına zıplıyoruz. Vahdetin olmazsa olmaz levazımlarından biri ilimdir. O vahdetin tahakkuku için şer'i şerifin veya şari'nin yani o dini gönderenin, o dini sahibinin öngördüğü teknik donanımlardan Müslümanların bilgi sahibi olması lazım. Eğer bilgi sahibi olmazlarsa yanlışa düşerler ve o vahdet dağılır gider. Bir yıl öncesine kadar asırlar boyu yakalanamamış olan vahdet imkanı yakalanmışken, 30 yılda yakalanmışken bu bir yılda nasıl bertaraf ediliyor? Buranın irdelenmesi lazım. Burayı irdelerken de birkaç olguya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, mütemadiyen söyleriz, vahdetin olmazsa olmaz levazımlarından biri insanların kavmiyet asabiyetinden, mezhep asabiyetinden, bölge asabiyetinden, dil asabiyetinden, kültür asabiyetinden kurtulmuş olması gerekir. Çünkü ümmeti oluşturan değer, ümmeti bir araya getiren maya olan din, ırkların da üstündedir, dillerin de üstündedir, kültürlerin de üstündedir, efendim, bölgelerin de üstündedir, partilerin de üstündedir, örgütlerin de üstündedir. Eğer parti, eğer ırk, eğer mezhep dinin üstüne çıkarılırsa, vahdetin gereklerinden olan teknik levazımdan birisi darmadağın edilmiş olur. Vahdet zedelenmeye başlar. İkincisi cehalettir. Komşulardan birisi bir tasarrufta bulunur. Onun tasarrufunun İslam'a uygun, yani o çatının altındaki dairenin haysiyetine uygun olup olmadığı hakkında bilginiz yoksa komşuyla aranızda problem olur. Şimdi bir yıl öncesine kadar kardeşim dediği Beşar Esad'a karşı Tayyip Erdoğan bugün şahin kesildi. Ve burada kalmadılar, hızlarını alamadılar. Beşar Esad'a karşı kendileri gibi tavır almayan, bir yıl öncesine kadar dost oldukları Seyyid Ali Hamenei, Ahmed-i Necat da tavır almadı diye Beşar Esad karşısındaki şahinliklerini İran'a da bu sefer ne yapıyorlar? Yaygınlaştırabiliyorlar. Beşar Esad karşısında kendi verdikleri tepkiyi vermeyen, düne kadar bütün Müslümanların gönlüne taht kurmuş olan Hasan Nasrullah da bu çerçevede bir kalemde elendi gitti. Burada ilmi bir cehalet vardır. Şer'i ilmi bir cehalet vardır. O cehaleti de irdelememiz gerekiyor. Birincisi, İran-İslam devriminin İslam devrimi olduğuna Tayyip Erdoğan'ın da içinde bulunduğu Türkiye'deki İslamcı örgütler kayır idiler değil mi?
Evet.
Orası İslam devrimi. Ve kurulan devlet de İslam devletiydi. Yani henüz İran'ın İslam devleti olduğuna kayır olmayan Müslümanlara gelmiyorum. İşte hak sözüyle efendime söyleyeyim Malatya grubu dedikleri grupla birçok İslamcı grubu sayabiliriz ki İran İslam devletiydi. İmam Khomeini imamdı rahmetli. Ve İmam Khomeini'den sonra yerine gelen Seyyid Ali Hamani Müslümanların rehberiydi. Şiidiler. Şiiliklerinin pek önemi de yoktu. Buna rağmen onlar sevilendi derlerdi. Hasan Nasrullah da Şiiydi. Bu düzende Şiiliğinin bir önemi yoktu. Dikkat ederseniz mezhep alta düşüyor. Efendim, mezhebin alta düştüğü yerde kardeşlik tahakkuk ediyor. Şimdi bu Suriye olgusundan sonra İran Şii olmaya başladı. İran'a tepki vermeye başladı. Niye? Suriye'ye senin verdiğin tepkiyi vermiyor. Ne dedik? Buradaki bu tepki, bu şey ilmi bir yanlışlıktan kaynaklanıyor. Evvel emirde İran'ın İslam devleti olup olmadığı konusunu yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Eğer İslam devletidir diyorlarsa hala söylenecek cevap farklıdır. İslam devleti özelliğini kaybetmiştir diyorlarsa eğer söylenecek cümle farklıdır. Ki şeyin Bülent Arınç'ın en son çıkışında biliyorsunuz eğer böyle devam edecekse başlarındaki İslam'ı kaldırsınlar diye bir beyan olmuştu değil mi?
Hı.
Evet. Birincide eğer İslam devletliği devam ediyorsa Kur'an-ı Kerim İslam devletinin uluslararası hukukunu düzenleyen bir yığın hüküm içermektedir. Çok güçlü bir salavat getirelim.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Bunlardan ben sadece bir tanesini buraya taşıyorum. Enfal suresi ayet 72. Allah-u Teala buyuruyor ki seninle beraber hicret etmeyenlere gelince onlar üzerinde senin bir velayet sorumluluğun yoktur. Fakat onlar din konusunda senden yardım isterlerse onlara yardım et. Ancak aranızda anlaşma yaptığınız bir toplum aleyhine yardım isterlerse din konusunda bile olsa onlara yardım etme. Ayeti kerimeye meal verirken biraz tefsiri meal verdim. Birebir meal vermedim. Bu notu düşmem lazım ki bir aksilik olmasın. Şimdi Resulullah Aleyhisselam kendisiyle beraber Müslümanlarla Medine'ye hicret etmiştir. Fakat Resulullah Aleyhisselam'a ve dine inandığı halde hicret etmemiş olan Mekke'de müşriklerin içerisinde yani Darul Harp'te kalmış olan Müslümanlar var. Şimdi birinci anlamda meal yaparken bir yanlış yapıyorlar. Buradaki velayeti onların sizin mallarınıza mirasçı olmaları caiz değildir gibi tefsir ediyorlar. Üstad Tabatabai şiddetle muhalefet ediyor ve diyor ki buradaki velayet mutlak velayettir. Allah Resulü bütün ümmetten sorumludur. Bütün ümmet Allah Resulü'nden sorumludur. Bu velayetin en üst karşılığıdır. Efendim varis ve muris ilişkisi velayetin alt değer kategorilerinden bir şeydir. Seninle beraber hicret etmeyenlere gelince onlar üzerinde senin bir velayet sorumluluğunun yokturdan sonra eğer din konusunda senden yardım isterlerse onlara yardım et cümlesi gelmeseydi mümkündür ki veraset ilişkisine indirebilirdik. Din konusunda yardım isteyince onlara yardım et deyince bütünsel bir sorumluluk olgusu söz konusudur. Aslında diyor sen onlardan sorumlu değilsin çünkü onlar senden gelmediler. Çünkü onlar Darul Harp'teler. Sen onlara karşı herhangi bir sorumluluğun yoktur. Ama din konusunda yardım isterlerse onlara yardım edebilirsin. Fakat o da bir şarta bağlı. Aranızda anlaşma olan bir toplum aleyhine olursa hayır. Şimdi burayı irdeleyelim. Eğer İran İslam Devleti ise İslam Devleti uluslararası hukukunu neye göre düzenleyecektir? Kur'an'a göre düzenleyecektir. Suriye ile İran arasında nasıl bir ilişki vardır? Devrimin ta başından itibaren stratejik ortaktır. Değil mi? Stratejik ortaktır. Efendim bu ortaklığının zeminini oluşturan şey itikat mıdır? Değildir. Çıkardır. Stratejidir. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Nebevi bir kuraldır. İslam'ın savaş mantığında dostluk ve düşmanlık tanımı mantığındaki Allah Resulü'nden gelen hadislerden bir hadistir bu. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Efendim Golan Tepeleri probleminden dolayı Suriye rejimiyle İsrail'in arası problemli midir? Problemlidir. Öbür yandan ideolojik olarak Baas rejimi sol cinahta yer almaktadır. İsrail sağ cinahta yer almaktadır. Bu açıdan da İsrail ile şeyin arasında ideolojik problem vardır. Yani Baas rejimi ne İslamcıdır, ne İslam devletidir, ne adildir, ne şudur, ne de budur. Buralar bizi ilgilendirmiyor. İran'ı da ilgilendirmiyor. İran'ı ilgilendiren tek bir şey var. İsrail benim düşmanım mı? Düşmanım. Şam yönetimi de İsrail'in düşmanı mı? Düşmanı. Şam yönetimi İsrail'i düşman biliyor mu? Düşman biliyor. Öyleyse Şam yönetimiyle benim dostluğum söz konusu edilebilir. Az önceki Nebevi sünnet çerçevesinde. Ve kalktı stratejik anlaşma yaptılar. Ve çok ciddi ileri düzeye götürdüler. Saldırmazlık anlaşmasından öte İran'a saldıran Suriye'ye saldırmış, Suriye'ye saldıran İran'a saldırmış kabul ediliyor. Böyle bir anlaşma var. Şimdi ayet-i kerimede bir başka ayet geliyor. Diyor ki anlaşmalarınıza sadık kalın. Ta ki onlar bozmadıkları sürece. Ayetlerinize sadık kalın. E şimdi İran Esad'la anlaşma yapmış mı? Yapmış. E bugün Esad İran'la anlaşmasını bozmuş mu?
Hayır.
Bozmuş. İran nasıl olur da Tayyip Erdoğan'ın Esad rejimine verdiği tepkiyi verebilir? Şeriat açısından şu anda inceliyoruz. Mümkün müdür böyle bir şey?
Değil.
Veremez. Öbür yanda bir kere Suriye'ye tepki veren Tayyip'in tutarsızlığı var. Şimdi şer'i düzeyden siyasal düzeye atlıyorum. Bir yıl öncesine kadar bu senin kardeşindi. Baasçıydı, aynı Beşar'dı, diktatördü, aile yönetimi vardı. Nüfus oranlamasında azınlığın çoğunluğa tahakkümü söz konusuydu. Beşar Nusayri'ydi. Suriye nüfusunun çoğunluğu Sünni'ydi. Nusayriler azınlıktı. Azınlık olan Nusayrilerin çoğunluk olan Sünniler üzerindeki tahakkümü söz konusuydu. Ama bu senin kardeşindi. dostunuz vizeleri kaldırma aşamasına gelmiştiniz. Hatta kaldırmışlar mı?
Kaldırmışlar.
Vizeleri kaldırmıştınız. Ne oldu şimdi? Bu bir yılda ne oldu? Şimdi bu bir yılda ne oldu? Olgusu siyasetle ilgili bir olgu. Ben oranın teferruatına girmeyeceğim. Gazetecilikle, siyasetle ilgili bir olgudur. Siz de okuyorsunuz, dinliyorsunuz ki ben en son dün okuduğum bir yazıyı, Amerika'da yayınlanmış bir yazıyı aktarmak istiyorum sadece. Amerikalı bir yazar diyor ki, İran'ın tepelenebilmesi için Şam rejiminin devrilmesi şarttır. Bugün Suriye'de olan olaylar bu açıdan bir fırsattır. İsrail'in güvenliği için İran'ın gitmesi, İran'ın gitmesi için de Suriye'nin gitmesi gereklidir. Dolayısıyla İsrail ve Amerika şu anda Suriye'deki olayları iyi değerlendirmesi gerekir. Bunu bütün dünya insanı okuyor ki, Suriye'deki baş gösteren olaylar Mısır ve Tunus'taki adına Arap Baharı dedikleri olguyla denk bir olgu değildir. Denk bir olgu olmadığının en basit delili, Mısır ve Tunus'taki ayaklanan halklar bir tane silah kullanmadıkları halde bir ay ve iki ay gibi zaman süreci içerisinde o despotları devirdiler. Doğru mu? Ama Suriye'de bir yıldır devam ediyor ve ayaklananlar silah kullanıyorlar. Cinayet işliyorlar. Katliamlar yapıyorlar. Buna rağmen rejimi yıkamıyorlar. Niye? Demek ki Arap Baharı ile ilgisi yok bu işin. Demek ki Suriye'de halk ayaklanmış değil. Suriye'de bir kısım hassas örgütler tahrik edilmiş, silahlandırılmış, iç isyanlar başlatılmış, Arap Baharı olgusuyla da yutturulmaya çalışılıyor. Ve bizim ülkemiz de bu sürece katkı veren bir ülke durumuna düşmüş. Bu ihanetin içine gireceksiniz, öbür taraftan kalkacaksınız, dostum dediğiniz İran sizinle beraber aynı politik çizgiye gelmedi diye İran'ı düşüreceksiniz. İran'la dostluk sürecini keseceksiniz. İran'ın ve Hizbullahi olgunun karşısında yer alan Amerika'nın ve İsrail'in yanında yer alacaksınız. Amerika'nın İran'a ne derdi var? İsrail'in İran'a ne derdi var? Acaba İran İslam devleti olduğu için mi Amerika İran'ı problem görüyor? Yok. Yani şu anda Seyyid Ali Hamenei'nin rehberliğinde bugünkü anayasalarıyla ve mollaların idaredeki hakimiyetiyle beraber İran Amerikan emperyalizmine evet desin, diğer ülkelerin evet dediği gibi Amerika'nın İran'a hiçbir problemi kalmaz. Bugün Amerika ile İran arasındaki problemin temelinde bütün dünya ülkeleri Amerikan emperyalizmin karşısında dize getirilmiştir. Dize getirilememiş tek bir ülke kalmıştır. O da İran. Onun da dize getirilmesi gerekiyor diyorlar. Selavat getirelim.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Dolayısıyla hem şer'i açıdan bir yanlış vardır ki bu yanlışa ümmet dikkat etmediği için vahdet bozulabiliyor. Daha düne kadar İmam Khomeini'ye imam diyen, Seyyid Ali Khamenei'ye rehber diyen Türkiye'deki İslamcı hareketler ufak bir siyasal bulanıklıkta bu şer'i gerçekliğe dikkat etmedikleri için savruldular. Bugün Türkiye'deki İslamcıların hemen hemen hepsi diyeceğim, çünkü İran ve Suriye politikasına karşı görüşlerini dillendirmek isteyen insanlar Taksim Meydanı'nda bir avuç insandı ve kürsüye komünistlerle beraber çıktılar. Oysa bir zamanlar Türkiye'de Müslümanlar tepki verirken 5000'lerce insan olarak Beyazıt Meydanı'na iniyordu. Doğru mu? Bugün bu insanlar bölündüler. O cumartesi günü bir avuç insan komünistlerle beraber İran'a müdahaleye hayır dedi. Öbür yanda bir kilometre yan tarafta bir başka Müslüman grup, nüfusunu bilmiyorum daha yoğun muydu değil miydi, Suriye'ye Beşar Esad rejimine karşı muhalefetlerini dillendirdiler. Bir başka grup ise kasten o gün İran'a müdahaleye hayır şeyi yalnızlaştırılsın diye bugüne kadar hiç hatırlamadıkları İskilip'le Atıf Hoca'nın rahmetli Şehadet Yıldönümü münasebetiyle salon programı koydu. Şu arkadaşa bir dürtün.
Yok burada bir sorun.
Yok, uyuyamak.
Söyleyeyim
yok. İyi ya o zaman hadi.
Nefes alışıyor ya.
Efendim söyleyeyim. Efendim. Şimdi buraya kadar bir ilmi şer'i yanlışa, bir de siyasi yanlışa işaret etmiş olduk. Vahdetin muhafazası için bu olgulara bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkat etmezsek kürsülere çıkıp وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّبُوا ayetini okuyup Müslümanların tek vücut olması gerektir şeklinde vaaz-ı nasihat etmenin hiçbir real karşılığı yoktur. Öbür yandan bizim anlaşılmamız için bir paragraf açıyorum. Kerbela'dan örneklemeyle de bunu anlaşılır kılmaya çalışacağım inşallah. Biliyorsunuz Kufelilerin daveti üzerine İmam Hüseyin eşleriyle, çocuklarıyla, kızlarla beraber yola çıktılar Kufe'ye doğru. Fakat Kerbela denilen yerde muhasara edildiler. Karşısında güçlü bir ordu, ben Müslümanım diyen ordu, vakit geldiği zaman namazlarını kılan ordu. İmam Hüseyin çıkıyor, hutbeler veriyor. Savaşı engellemeye çalışıyor. Şimdi burayı iyi anlamamız lazım ki İmam Hüseyin acaba ne olur beni öldürmeyin diye mi hutbe veriyordu yoksa başka bir şey için mi hutbe veriyordu? Yani ölümden korktuğu için mi onlara hutbe veriyordu ki amandır ne olur beni öldürmesinler? İmam Hüseyin kendisinin Kerbela'da öleceğini ta vakti zamanında bilgi olarak almış mıydı, almamış mıydı? Ta bebek olarak dedesinin kucağına verildiği zaman dedesi onun öldürüleceğini söylemiş miydi, söylememiş miydi yeriyle beraber?
Evet.
Hem ümmet biliyor, hem İmam Hüseyin'in kendisi biliyordu. Ve bunu bile bile gitti. Buna rağmen niye hutbe veriyor? Amandır ne olursunuz benim kanımla ahiretinizi berbat etmeyin. Karşı tarafa acıdığı için, karşı tarafı korumak istediği için hutbe veriyor. Uyandırmak istiyor. Nefsiniz galip gelmiş olabilir. İşte valiliklere heveslenmiş olursunuz, mala mülke heveslenmiş olursunuz, saltanatın gücü sizin gözünüzün ışığını almış olabilir. Etmeyin, eylemeyin. Benim kanıma elinizi bulaştırırsanız ebedi cehennemlik olursunuz. Yapmayın böyle bir şeyi. Anlamında savaşı engellemeye çalışıyor. Şimdi biz de bugün ama ne olursunuz İran zaten yalnızdı. Amerika'dan korkuyordu. Amerika İran'ı yok etmek istiyordu. Ey Türkiye sen Müslümansın. İran da Müslümandır. Siz kardeşleriniz İran'ı koruma gerekirken İran'ın karşısına gidip İran'ı iyice zayıf düşürme. İranları öldürmeyin. Derdinde tasasında değiliz. Allah her zaman haklının yanındadır. Haklı galip gelecektir diye bir şart da yoktur fiziki anlamda. Fakat bir insan, bir ülke, bir rejim hak üzere olduğu andan itibaren onun savaş meydanında kaybetmesi de galibiyettir. Savaş meydanında kazanması da galibiyettir. Onlar her şekilde hayırla karşılaşırlar. İki hayır onlar içindir. İster galip gelirler, hayır sahibi olurlar. İster yok olurlar, hayır sahibi olurlar. Bizim derdimiz İran değil. Bizim derdimiz bizim ülkemiz. Bak şu anda beni dinleyen arkadaşlarımdan Eyüp kardeşin oğlu asker. Değil mi?
Evet.
Orduyu bizim çocuklarımız oluşturuyor. Bizim çocuklarımız bugüne kadar, bir yıl öncesine kadar siyasetçisiyle, entelektüeliyle, aydınıyla, İslamcı yazarıyla hak cephe dedikleri İslami direniş cephesinin karşısında Amerikanın ve Siyonistlerin yanında yer alıp ölüp ahiretlerini berbat etmesinler. Ülkemizin gücünü ve kuvvetini şer güçlerin lehine kullandırmasında. Bizim derdimiz tasamız bu. Bunda başka bir derdimiz tasamız da yok. İmamın bu hutbelerinden karşı taraf etkilenmedi. Ve imam en son ne dedi? Eğer Allah korkunuz yoksa hiç olmasa özgür insanlar olur. Şimdi Şia yayılmasından söz ediyorlar ki vahdeti engelleyen olgulardan biridir, vahdeti bozan olgulardan biridir. Az önce demiştik ki mezhepler dinin altındadır. Eğer mezhebi dinin üstüne çıkarırsan vahdet çatısı bozulur. Efendim İran güçlenmiş. İran Suriye ile ittifak halinde. Irak'ta etkin olmaya başladı. Lübnan'da zaten Hizbullah'dan dolayı Lübnan'da 3 aşağı 5 yukarı İran'ın çizgisine girmiş. Ne olmuş? Şia yayılması olmuş. Ne olur ki arkadaş, Şia yayılması olunca ne oluyor? Yani eğer burası İslam devleti ise İslam devleti yayılmış oluyor. Doğru mu? İslam devletinin gücü yayılmış oluyor. Sünniler asırlar boyu iktidardılar, güzel idi de. Bugün Şialar güç sahibi olunca niye kötü oluyor? Değil mi? Oranın incelenmesi gerekmiyor mu? Ne zarar gördünüz ki? Güce ulaşan Şii. 30 yıldır İran'da Şialar devlet. İran'ın nüfusunun %1'den kaçı Sünni? Hangi Sünni'ye senin kaşının üstünde kara var dediler? Hangi Sünni'ye, efendime söyleyeyim, işkence ettiler, eziyet ettiler, haklarını gasp ettiler ki eğer yayılırlarsa diğer Sünnilerin de başına dert olurlar diye endişeniz var, korkuyorsunuz. Bu açıdan da İran karşıtı olmanın akıllı bir karşılığı yok. Üçüncü bir nokta, yine şer'i açıdan Suriye'deki olup bitenleri bize Amerika ve Siyonist medya servis ediyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de bize demişti ki size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın. Doğru mu?
Evet.
Müslümanlar bu ayete göre de bugün amel etmiyorlar ve dolayısıyla vahdet çatısı ne oluyor? Darmadağın ediliyor. Ben bugünkü değerlendirmelerim bu kadar. Zihnim biraz dağıldı şu anda. Allah ülkemizi şeye örnek verecektik. İnsani açıdan olayı değerlendirelim dedik ya. İmam Hüseyin en son baktı ki bunlara Allah, ahiret, din, peygamber para etmiyor. Bari özgür insanlar olur dedi. Bugünkü sürece özgür insan cephesinden bakmak açısından olaya İslami zaviyeden bakmayan, özgür insan zaviyesinden bakan bir insanın yazısında benim duygularımı ifade eden 10 maddeye rastladım. Onları size okutmak istiyorum. Sohbetimi öyle bitireyim inşallah.
Birinci madde, İran veya Suriye meselesine din, İslam kardeşliği, Müslüman devlet penceresinden bakmıyor. 2. Bugün İran ve Suriye'de yapılmak istenen her neyse onun dünya sisteminin bir kararı olduğunu, bu kararın geçerlilik kazanması için çalışanın da ABD ve İsrail'in değirmenine su taşımak anlamına geleceğini düşünüyorum. 3. ABD ve İsrail istedi diye herhangi bir devletin veya örgütün aleyhtarı veya taraftarı olmayı düşük karakterlere özgü bir tutum olarak görüyorum. 4. İran yöneticilerinin birçok tutum ve söylemleri bence de bayağı. Entelektüel derinlikten yoksun, Müslümanlıkla da alakası yok. Fakat bu durumun ABD'nin Orta Doğu'daki hesaplarına ortak, taşeron ve ortam hazırlayıcı olma hakkını bize vermeyeceğini düşünüyorum. 5. Evet, Beşar Esad diktatördür. Fakat ABD ve İsrail Esad diktatör olduğu için değil, bölgede bu iki ülkenin çıkarlarına engel göründüğü için onu def etmeyi istiyor. ABD ve İsrail rahatlatmayı, onlara hemşirelik yapmayı namuslu, karakterli bir insan için uygun görmüyorum. Ahlaki bir zaaf olarak görüyorum. Kaldı ki ABD ve İsrail'in istediklerinin hayırlı bir şey olacağına zerre kadar da inanmıyorum. 6. ABD ve İsrail Filistin'de Hamas'ı Lübnan'da Hizbullah'ı sahipsiz bırakmak için önce Beşar Esad'ı sonra da İran'ı devre dışı bırakmayı planlıyor. Bu iki örgütün devre dışı kalması demek, Filistin halkının hepten sahipsiz kalması ve o toprakların geriye kalanının da İsrail tarafından rahatça işgal edilebilmesi anlamına geleceğini görüyorum. Bu yüzden ABD'nin ve İsrail'in Esad'ı yeme görüntüsü altındaki bu çabalarını engelleyemiyorsam bile en azından bu çabaya taşeron olmamayı ahlaki bir durum olarak telakki ediyorum. 7. Suriye'de ölen her insanın kanında ABD, İsrail, Arap ülkeleri ve Türkiye'nin sorumluluğunun en az diktatör Esad kadar olduğu kanaatindeyim. Özgür Suriye ordusunu Ankara'nın ortasında ağırlayıp onları silahlandıran, sonra da Suriye'ye çatışmaya gönderenlerin orada ölen halka acıyor numarası çekmesini de ikiyüzlülük ve çirkeflik olarak görüyorum. 8. Suudi Arabistan, Katar gibi diktatörlerle dost olmayı içine sindirenlerin sıra Suriye'ye gelince demokrasi havarisi kesilmelerini gayri ahlaki bir tutum sayıyorum. 9. Ahmet Davutoğlu'nun birkaç yıl daha Dışişleri Bakanı olarak kalması veyahut AK Parti Genel Başkanlığını garantiye alması için bazı yapılanların da kazanımlarını muhafaza etmek amacıyla içlerine sindirdikleri bu kirli rolde onlara yol arkadaşlığı yapmayı yüz kızartıcı bir tutum olarak algılıyorum. 10. Suriye'de veyahut diğer Arap ülkelerinde ABD, İsrail çabasıyla İslami tandanslı yöneticilere iktidara gelmesiyle hiç mi ilgilenmiyorum? Hükümetlerin kimliğinde önemli olanın artık İslami tandanslı veyahut İslamcı olması değil, namuslu, ahlaklı, kişilikli, bilinçli, yerli olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kaddafi'den sonra Libya'da iktidarı devralanların ahlaktan ve Müslümanlıktan uzak tutumlarını görünce onlarla ve benzerleriyle aramda bir din bağının olamayacağını görüyorum. 11. Yukarıda saydığım gerekçelerimin tamamı anlamsız, geçersiz, kıymetsiz sayılsa bile Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de milyonlarca insanı katleden ABD ve İsrail ikilisiyle Suriye'de niçin ve kimin öldürdüğü belli olmayan 3-5 bin kişi için ortalığı ayağa kaldırmanın, ikiyüzlülük, onlarla aynı safa gelmenin de kendi İslam anlayışıma, vicdanıma büyük bir leke ve utanç kaynağı olacağını düşünüyorum. Bunca soru, bunca ayıplanarak tutum ortadayken, Irak işgali döneminde işgal aleyhtarlığını kimseye bırakmayan dindar ve İslamcı çevrelerin, bu sefer Fransa ve Arap diktatörleriyle beraber ABD ve İsrail'in taşeronluğuna bu kadar istekli bir şekilde soyunmuş olmalarını dindar nesil yetiştirmekle övünenlerin dindarlıklarını havale ediyorum. Cenk Açık, gazeteciler.com, 10 Şubat 2012. Çok güzel.